Ayrım 9. Gökdelen, Tahsin Yücel. Sayfa 108. 5. Can Tezcan, ertesi gün başbakanla yapacağı görüşmeyi düşünerek Tezcan Avukatlık Kurumu'ndan 2 saat erken ayrıldı. Sorunu kendisi yaratmış, kendisi ortaya atmıştı. Bunca zamandır içindeydi. Sabah akşam bunu düşünüyor, bunu konuşuyor, bunu dinliyordu. En küçük ayrıntıları üzerinde bile dakikalarca konuşabilirdi. Başbakanın düşünsel düzeyini de bildiğine göre öyle uzun boylu bir hazırlık yapması gerekmezdi. Ama ne olursa olsun görüşmeye dingin bir kafayla gitmekte yarar vardı. Bu nedenle Gül Tezcan kapıyı açar açmaz küçük salonda kendisine umulmadık bir şaşırtı beklediğini, sonra da bu şaşırtının Rıza Koç olduğunu söyleyince keyfi kaçar gibi oldu. Rıza Koç gibi uslanmaz bir düzen karşıtını evinde konuk etmeyi sakıncalı bulduğundan değil, önceden bir telefon bile etmeden, üstelik nice yıldır ilk kez evine geldiğine göre, içinin fazla dolu olmasından, dolayısıyla saatlerce kafa ütülemesinden korktuğundan. "Bilirsin, bir başladı mı bir daha durduramazsın bu herifi," dedi. "Bizim Sabri yeterince ütülemişti kafamı. Bunun üstüne bir de Rıza'ya katlanmak hiç kolay olmayacak." "Yavaş ol, işitebilir," dedi Gül Tezcan. Can Tezcan güldü. "İşitirse işitsin her gele," diye yanıtladı. "O herkese sövüp sayacak da biz ona kibar mı davranacağız? Hem de yarın önemli gün. Mevlüt Doğan'la buluşacağım. Onunla 100 yıl gerilerde kalmış sorunları tartışarak yorgun düşmek istemem." Tam o anda küçük salonun kapısı açılıverdi, kıvırcık kır saçları, yuvarlak yüzü, kalın kaşları, çakır gözleri ve basık burnuyla Rıza Koç önünde belirdi. Tuhaf bir şeyler yapmaya hazırlanıyormuş gibi gülümsüyor, eski savaşım arkadaşını karşısında bulmaktan mutlu görünüyordu. Can Tezcan da kaygısını unutuverdi hemen, kucaklaşıp öpüştüler. Sonra ellerinde birer viski kadehi yuvarlak bir sehpanın başında karşı karşıya oturdukları zaman Rıza Koç her zaman her yerde varlığından dalga dalga yayılan mutluluğu dostuna da geçirmişti. Ama az önce işittikleri hep usundaydı. "Komutan, az önce söylediğin şey kesinlikle yanlış. 100 yıl gerilerde kalmış sorunlarla uğraştığım yok benim," dedi. "Ne oldu? Bu kez de yarının sorunlarına mı taktın yoksa?" Rıza Koç yanıt vermedi. Elinde kadeh, yüzünde derin bir hüzün dalıp gitti bir süre, sonra derin derin göğüs geçirdi. "Bugün de yarın da tarih öncesinin karanlıklarına gömülmekte. Bizleri de içine çekiyor," diye mırıldandı. Sanki dostuna yanıt vermiyor da kendi kendine söyleniyordu. Can Tezcan neredeyse yerinden sıçrayacaktı. Gençlik yıllarından beri söz ne zaman tarihe gelecek olsa Rıza Koç kaşlarını çatardı hemen, masalı bırak da bugüne gel diye homurdanırdı. Şaşkınlık içinde uzun uzun süzdü onu. "Tarih öncesi mi?" dedi. "Demek sen de değiştin artık. Tarih öncesine taktığına göre." Rıza Koç istifini bozmadı. "Hayır, tarih öncesine de takmadım," dedi en doğal sesiyle. "Tarih öncesi gelip bizi buldu. Bizi, yani Türkiye'yi. Ne demek istediğini anlamadım." Rıza Koç içini çekti. "Bunda anlaşılmayacak bir şey yok dostum," dedi. "Siz meyveyi, sebzeyi, hatta ekmeklik buğdayı bile seralarda yetiştirirken, ta Mısır'dan kalkıp gelen leylekleri makineli tüfeklerle vurdurturken, insanlarımızın büyük çoğunluğu dağda, bayırda, at çıplak dolaşmaya, ağaç kabuğu, ot, solucan, çekirge, kurbağa, kaplumbağa, yenilebilecek ne bulursa yiyerek, içilebilecek ne bulursa içerek, oradan oraya sürüklenip duruyor. Tarih öncesinde yaşamak demezler de ne derler buna? Saçmalama Rızacığım, dalga geçme benimle. Şu anda koca bir gökdelenin 127. katındasın. Kadehinin içindeki 12 yıllık çivaz regal, az sonra da sıkı bir sofraya oturacaksın. Şakayı bırak da konuya gel." Rıza Koç kalın kaşlarını çattı, çakır gözlerini dostluğun gözlerine dikti. "Bana bak, sen bugüne dek yılkı adamları diye bir şey işitmedin mi yoksa?" diye gürledi. "Bu kadar mı daldın o gülünç özelleştirme masalına? Biliyorum basınımızda bu konudan söz etmekte, bu konudan söz etmenin yasak olduğunu söylemekte yasak. Gene de senin gibi bir komünist eskisinin kısa bir süre içinde olsa geniş kitlelerin yaşamına ilgi duymuş bir uyanık adamın bunu işitmiş olması gerekir. Hiç işitmedin mi gerçekten?" Can Tezcan dostuna şaşkınlıkla bakıyor, kendisini işletip işletmediğine karar veremiyordu. "Gül, gelsene bir dakika," diye seslendi. "Şu adam neler anlatıyor? Türkiye'de yılkı atları gibi yılkı adamları varmış. Tıpkı tarih öncesindeki insanlar gibi derede tepede aç çıplak dolaşarak ot, solucan, kurbağa, çekirge, ne bulurlarsa yiyen yılkı adamları 2073 yılında. Gültezcan bir kahkaha attı. Rıza'yı bilmez misin? Tıpkı senin gibidir, dedi. Şiir yazmaz ama şair adamdır. Yoktan var eder. Şimdi de böyle bir masal uydurmuş demek. Yakındır, kitapta yazar bu konuda. Evet, öyle görünüyor, diye doğruladı Cantezcan. Şimdi daha bir güvene gelmişti. Ama bu kitap olsa olsa roman olur. Rıza Koç yuvarlak sehpaya bir yumruk indirdi birden. Viski kadehi devrildi. Küçücük tabaklardaki kuru yemişler oraya buraya saçıldı. Bir diker gökdeleninin 127. katında yaşadığınız belli. Göğe çekildiniz artık. Evden işe, işten eve de havadan uçakla gidiyorsunuz çoğu zaman. Kısacası siz artık bu ülkede yaşamıyorsunuz, dedi. Ama hemen sonra Gültezcan'ın bakışlarından biraz ileri gittiğini anladı. Gene de özür dilerim ama siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Evet, hiçbir şey, hiçbir şey, diye eklemekten kendini alamadı. Gültezcan dört bir yana saçılmış kuru yemişleri toplamaya çalışırken Cantezcan havanın ağırlığını dağıtmak istedi, kalkıp bir pencere açtı. Rızacığım, 127. katta oturmanın da çok güzel yanları vardır, dedi. Gel şöyle de denize bak biraz. Ay sonsuzlaşıvermiş sanki. Gökle denizi birleştirivermiş kendinde. Gelsene şöyle, bir zamanlar denize bayılırdın sen. Rıza Koç yerinden kımıldamadı. Denizden de tiksiniyorum artık, dedi. Şu salak yankinin eline geçeli beri, bir yankinin eline geçmiş olması güzelliğini değiştirmiyor ki. Daha da kötüsüne yol açıyor. İçeriğini değiştiriyor. Ülkenin tüm karasularının Amerikalı bir hıyarın elinde bulunduğunu, doğal yapısının yok edilip uçsuz bucaksız bir balık çiftliğine dönüştürüldüğünü ve kimi yerlerine yaklaşmaya kalktığın zaman izbandut gibi zencilerin bellerinde tabancalar ve ellerinde coplarla üzerine geleceğini bildin mi? Güzelliği on para etmiyor. Cantezcan perdeyi kapattı, sonra bir kahkaha attı. Türkiye özgür bir ülke, bir demokrasi cenneti, dedi. Her şeyini satabilir, donunu bile. Satmasa da yukarıdan yılkı adamlarına atsa çok daha iyi bir iş yapmış olur. O da neden? Yılkı adamları dona çok değer veriyorlar da ondan. Gültezcan sehpayı bir kez daha silip yeni kadehler getirmişti. Bir kadeh de kendine doldurdu. Bizimkiler satmayı yeğlerler. Bu konuda hiç kimse su dökemez ellerine. Ama Rıza'nın hakkı var. Bu yankiler balıkların da içeriğini değiştirdi, dedi. Hangi balığı alırsan al, hepsinin tadı aynı. Hepsi tatsız, cıvık, mide bulandırıcı. Gözlerini konuğuna dikip öyle baktı bir süre. Kafasına balıkların tatsızlığından da, ülkesinin karasularının tam 15 yıldır bir Amerikan şirketinin elinde bulunmasından da kötü bir şeylere takmış olması gerektiğini düşündü. Kadehine viski ve buz koyup eline verdi, sonra karşısına oturdu. Rızacığım, sen şu dilinin altındakini çıkarsana artık, bize neyi anlatmaya çalışıyorsun, dedi. Rıza Koç yeni kadehinden bir yudum viski içti, hafiften yüzünü buruşturdu. Anlatmaya çalışmıyorum, anlatıyorum, dedi. Olayın kitabını da yazdım, Yılkı Adamları, Kaçak Yayınlar No 41. Ama siz sokaklarda yaya dolaşmadığınızdan görmediniz. Bir daha gelecek olursam, yani gene gelmeyi başarabilirsem getiririm. Diyeceğim, söylediğim gerçek. İnsanlar gözlerden uzak yerlere, dağlara, tepelere çekilmek zorunda kalıyor nicedir. Yaşlı, genç, kadın, erkek, çocuk, sürülerle, evet, sürülerle yalın ayak, yarı çıplak, pislik içinde, tarih öncesinden kalma hayaletler gibi dolaşıp duruyorlar öyle. Solucan, kurbağa, sıçan, çekirge, ot, kabuk, yosun, daha ne bileyim, ne bulurlarsa yiyor, bir karga ölüsü için birbirlerine saldırıyorlar. Çiftliklere yaklaşmaları bile yasak. Buraları insan azmanları ellerinde makineli tüfeklerle bekliyor. Öldürdükleri de ölüden sayılmıyor, tıpkı dirilerin diriden sayılmadığı gibi. Gül Hanım da Cantezcan da donmuş gibi hiç kımıldamadan, büyümüş gözlerle ama pek inanmadan dinliyor, bir karabasanın etkisi altında bulunduğunu, bu karabasanı anlattığını düşünüyorlardı. Cantezcan elini omzuna bastırdı. Rızacığım, sen toplumsal kavgayı bırakıp ozanlığa dökmüşsün işi. Kafandaki bir yerlerde yaşıyorsun, bize de o yeri anlatıyorsun herhalde, dedi. Saçmalama, tüm bu adamları gördüm ben. 15 gün aralarında yaşadım, diye bastırdı Rıza Koç. Gittikçe sinirleniyor, elleri, ayakları, dudakları titriyordu. Bir düşte yaşıyorsun sen, sinirlerin çok bozulmuş, dedi Cantezcan. İçini çekti. Birkaç gün bizde kal da kendine gel. İstersen bir hekim de çağırırız. Rıza Koç öfkeli bir çocuk gibi ayağını var gücüyle yere vurdu. Ben bunları yaşadım diyorum sana, diye bağırdı. Peki ama neden diye sordu Gültezcan. Derdi neymiş bu insanların? Bunca insan ne diye köyü kenti bırakıp dağlara çıkmış ki? Rıza Koç soruya bak dercesine başını salladı. Kendi istekleriyle dağlara çıktıklarını kim söyledi sana dedi. Bunlar yılkı adamları. Yılkı adamları sözünü duymadın mı hiç? Ya yılkı atlarını? Bir zamanlar atlar, eşekler, katırlar insanların yaşamının ayrılmaz bir parçası iken, gün gelip iyice yaşlanıp da işe yaramaz olunca, kentlerden, köylerden uzaklara, dağlara, tepelere, ıssız bozkırlara sürülürmüş. Onlar da birbirlerini bulup sürülerle dolaşırlarmış oradan oraya. Bugün atların ve eşeklerin kökü neredeyse tümden kurudu. Sıra insanlara geldi. Bunların işe yaramayanları yani iş bulamayan ve bulamayacak olanları da doğaya bırakılıyor artık. Daha doğrusu kendileri gidiyorlar. Yalnız yaşlıları da değil, gençleri ve çocukları da. Doğa da bir zamanlar atların salındığı doğa olsa bari. Ama nerede? Öyle görünüyor ki şu koca dünyada türlerin en dayanıklısı insan en zor koşullarda bile yaşıyor. Üstelik ürüyor da. Peki, yaşlıları anladık diyelim, gençlerden ve çocuklardan ne istiyorlar ki? Diye sordu Gültezcan. Onları neden atıyorlar? Neden atacaklar, nasıl olsa işe yaramayacaklarını, daha önemlisi de bunca aç insanın tokların yaşamını katlanılmaz duruma getireceğini bildikleri için, kentlerin görünümüne gölge düşürmemek için, sırtı kalın yurttaşlar her sabah sokağa çıktıklarında cesetlerle karşılaşmasınlar diye, kentlerden çıkmaya zorlanmaları da gerekmiyor ayrıca. Çoğu zaman kendileri çıkıp gidiyor, kurtuluşu doğada arıyorlar. Şimdi Cantezcan da Gültezcan da inanmadan ama tuhaf bir ürperti içinde dinliyorlardı dostlarını. Tuhaf bir ağırlık altında ezildiklerini duyuyorlardı. İyi de neden iş bulamasınlar ki dedi Cantezcan. Ekonomi doruğunda, herkes bunu yineliyor, kanıtlar da ortada, İstanbul yıkılıp yeniden kuruluyor. Neden de bu ya diye atıldı Rıza Koç. Her şeyi kuruttular. Kuru ekip kuru biçiyorlar yalnızca. İnsanların yerine makineler çalışıyor. Çok yakında bir iş yeri bulunanlar da işsiz kalacak ve at sinekleri gibi her şeye yapışan o herifler, o senin yöneticilerinin yere göğe sığdıramadığı yabancılar da bavullarını alıp gidecekler. Kirli çamaşır ve kirli para dolu bavullarını. Bir an durup soluklandı. Ben yılkı adamları arasında mimarlar, mühendisler, öğretmenler de gördüm diye ekledi. Benim yanımda 150'ye yakın insan çalışıyor dedi Cantezcan. Rıza Koç yüzünü buruşturdu. 2 milyon İstanbullunun yanında 150 kişi nedir ki dedi. 2 milyon mu bunu nereden çıkardın diye sordu Gültezcan. Evet en fazla 2 milyon belki daha da az dedi Rıza Koç. Bugün bu kentte yaşayanların Cantezcan sözünü kesti. İyi güzel de biz neden bilmiyoruz bütün bunları diye sordu. Bizim gözlerimiz kör mü? Rıza Koç ceketinin iç cebinden bir fotoğraf çıkarıp sehpanın üstüne attı. Şunu al da iyice bak dedi. Güzel Bergama'nın yakınlarında bir ormanın fotoğrafı. 2 ay önce çekilmiş. Ağaçların %95'i kuru, yapraksız, içinden çürümüş. 7 yaşında bir çocuk tekmeyi vurdu mu yıkılıveriyor hepsi. Yıkılmıyor bile. Bir tuhaf toza dönüşüyor. Bok sarısı bir toza. Cantezcan bir karabasanın içine çekilmek isteniyormuş gibi bir duyguya kapılıyor, direnmek istiyordu. Sen önce soruma yanıt ver diye üsteledi. Biz neden bilmiyoruz bütün bunları? Bu kadar mı kuş kafalıyız? Rıza Koç birkaç saniye düşündü, sonra içini çekti. Dostum, şu özelleştirme tutkusu her şeyi unutturmuş sana dedi. Tuhaf bir biçimde yüzünü buruşturdu. Bu ülkede yaşıyorsun, çok saygın bir hukukçusun, karın da öyle. İkiniz de hem hukukçu hem de eski devrimcisiniz. Çevrenizde neler döndüğünü, neler olup bittiğini bilmeniz gerekir. Ama yaşadığınız ülkede kavramların en saygınının yasak kavramı olduğunu unutmuşa benziyorsunuz. Yasak üstüne yasak konuluyor her şeye. Yasak takımları bile kurmuşlar. Her yere giremiyorsun. Uçak kullanma belgen yoksa, yalnızca Tunceli'de, Bitlis'te, Sivas'ta değil, Bursa'da, Balıkesir'de, İzmir'de bile senin benim gibi insanların canları istedi mi kent dışına çıkmalarına izin vermiyorlar kolay kolay. Kimi yerlere girmek kesinlikle yasak. Kentler arası karayollarının tarihe karışmış olması da bayağı kolaylaştırıyor yasakçı özgürlük tutkunlarının işini. Uçaktan baktığın zaman da aşağılarda kaynaşan yılkı adamlarını pek seçemiyorsun. Kısacası günümüzün bu yeni insanlarını kendi ortamlarında görmek hiç kolay değil. Hem de neresinden bakarsan bak çok tehlikeli. Aralarına düştün mü kolay kolay geri dönemezsin. Ama gerçekten böyle bir durum varsa O adamlar da her şeye karşın bu ülkenin yurttaşları. Pek sayılmaz, çokları eşleriyle nikahsız yaşıyor. Çocukları kütükte yazılı değil. Yönetimin gözünde bu ülkenin yılanları ve kurbağaları neyse, yılkı adamları da o. En az 10-15 yıllık bir geçmişi var bu işin. Can Tezcan gözlerini tavana dikip düşündü bir süre. Ben daha geçen gün uçağıma binip Ankara'ya gittim. Çok da yüksekten uçmadım ama bu tür insanların izine bile rastlamadım dedi. Rıza Koç güldü. Az önce söyledim sana, uçaktan pek göremezsin bu insanları diye yanıtladı, bir an düşündü. Onlar görünmek istemezler pek. Çok alçaktan uçarsan görürsün belki, bilmiyorum diye ekledi. Gene düşündü. Evet, çok tehlikeli demezsen biraz alçaktan uç. Kuru, çıplak, kül rengi dağlar, tepeler. Evet, hayran kalırsın. Can Tezcan gözlerini tavana dikti. Sen nereden biliyorsun bunları diye soracak değilim. Her şeye sokarsın burnunu. Her şeyi herkesten önce öğrenirsin dedi. Ama bu anlattıklarını hala anlamış değilim Rızacığım. İnanmakta da güçlük çekiyorum. Gültezcan bir süredir onları izlemekle yetiniyordu. Ben de dedi. Kitabımı okusanız da ondan sonra konuşsaydık çok daha kolay anlaşırdık dedi Rıza Koç. Ama ne olursa olsun ozanlığa soyunmadım. Belgesel bir kitap yazdım, yalnız resim koyamadım. Kocan yardım edecek olursa daha kapsamlı ve resimli bir kitap hazırlamak istiyorum bu konuda. Can Tezcan ne zamandır ilk kez güldü. Yani gene benden para istiyorsun dedi. Öyle bir iş için. Rıza Koç neredeyse kızdı. Böyle bir iş için değil de senin özelleştirme masalına destek vermek için mi isteyecektim diye atıldı. Tarihte çok önemli bir sayfa çevrilmekte. Belki tarihte sona ermekte. Çünkü efendilerimizin paralarını alıp gittikleri yerlerin durumu da pek parlak olmasa gerek. Sen de paranı düşünüyorsun. Şimdi konuyu değiştirmek için yeni bir kuram geliştirmeye başlarsan hiç şaşmam. Nasıl bir kuram? Ne bileyim ben? Örneğin şu sıralarda oldukça sık görüştüğün salakların zaman zaman söyledikleri gibi, dünyamızda yaşamın sona ermesi durumunda Türklüğün bir başka gezegende ve aynı görkemle süreceği kuramını geliştirebilirsin. Bana da başka kapıya, düzen düşmanlarına verecek param yok dersin. Teşekkür ederim, benim kafama göre bir kuram buldun hemen dedi Can Tezcan. Yüzünde varla yok arası bir gülümseme, özlem giderircesine uzun uzun süzdü dostunu. Sonra birden gözlerinin yaşardığını duydu, yutkundu. Hayvan herif, hayvan herif diye yineledi. Sen benden ne zaman para istedin de vermedim ki. Ama ben gene başını belaya sokacaksın diye korkuyorum. Unutma, yaşlandın artık. Hapishane sana göre bir yer olmaktan çıktı. Gültezcan gene araya girdi. Hiç takma kafanı cancığım dedi. Nasıl olsa bu yılkı adamları yalnızca bir masal. Ne yapalım, sen masal diyorsan masal olsun sevgili Gül. Ama gerçek dedi Rıza Koç. Her işinizi bilgisayar aracılığıyla görüp hiçbir yere çıkmazsanız, canınız çıkmak isteyince de soluğu Paris'te, Londra'da, Floransa'da alırsanız hiçbir şey görmezsiniz. Ama memleket yılkı adamlarıyla dolu. Ayrıca işin gerçeğine bakarsanız hepimiz yılkı adamlarıyız. Gültezcan korkunç bir şey görmüş gibi ürperdi birden. Ben değilim diye atıldı. Hayır, ben değilim. Yılkı adamları diye bir şey de yok ayrıca. Gültezcan kolunu eşinin omzuna attı, sonra onu kendine doğru çekti. Var ya da yok, bu konuyu kapatalım artık. İnsanın tüylerini ürpertiyor dedi. Yargı konusuna da girmeyelim. Üç eski dost, üç devrimci eskisi, geçmiş günlerimizi konuşalım, eski güzel günlerimizi. Rıza Koç bir kahkaha attı. Tüm yaşlı kenterler gibi dedi, gerçekleri unutmak için. Ama ev de sizin, söz de sizin, öyle olsun. Eski güzel günlerimizi konuşalım, şu yaşamakta olduğumuz günleri hiç görmemiş ve hiç görmeyecekmiş gibi. Yılkı adamlarının varlığından haberimiz yokmuş gibi. Tamam öyle, öyle oldu. Eski günlere öyle bir daldılar ki Gültezcan saate bakmayı akıl ettiği zaman 4:15 vardı. Hemen yatalım dedi. Can Tezcan da gönülden onayladı önerisini. Ancak ertesi gün Kızılcahamam dolaylarında bir özel köşkte Başbakan Mevlüt Doğan'la buluşmak üzere Gökdelenin tepesinde özel uçağına bindiğinde hala 26 yıl öncesinde Gül Aşkın'la el ele dolaşmaya başladığı günlerdeydi. Arada bir o sabah evden çıkarken oldukça yaşlanmış bir Gül'ün ''Vazgeçtim, görüşmeyeceğim o adamla demeni ne kadar isterdim.'' deyişini işitir gibi oluyordu. Her şeye karşın iş adamlığı kanına işlemişti. Tam 16'ya 10 kala uçağından inip de çıplak tepeler arasında bir ağaçlık ortasında bulunan iki katlı pembe bir köşkün kapısına doğru yürürken başbakanla görüşeceği konudan önce başbakanın kendisi geldi gözlerinin önüne. Mevlüt Doğan, Mevlüt Doğan diye yineledi içinden. Mevlüt Doğan. Bir adam bu dönemde böyle bir at ve böyle bir suratla başbakan koltuğuna oturabiliyorsa gel de anla bu milleti. 9. ayrımın sonu sayfa 119.